Merhaba, Nereden Başlasam'ın bugünkü bölümünde gayet renkli bir konuyu ele alacağız. Eşkıyalık. Hem bir olgu olarak hem bir mit olarak eşkıyalık konusunu konuşacağız. Doktor Ahmet Özcan konuğumuz.
Evet, Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden. Aynı zamanda da bizim çok beğendiğimiz bir eşkıyalık üzerine kitabın yazarı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki doktora tezinin kitaba dönüşmüş hali. Böyle eşkıyalık ve sosyal bilim denince tabii karşımıza çıkan ilk kavram, tabii dedim biraz ilgilenenler için tabii, sosyal eşkıyalık diye bir tanım. Sosyal eşkıyalık tanımından girelim isterseniz. Nereden çıkmış? Bunun sosyali, sosyal olmayanı var mı?
Bir de çünkü sosyal olmayanı karşı sosyal diye de bir kavram var. Evet. Kitapta en azından görüyoruz bunu.
Böyle hayli karmaşık bir konu. Eşkıyalık deyince çok basit görünüyor ama çok da zevkli bir konu. Buradan girelim. Sosyal eşkıyalık tanımı nereden çıkmış? Neyi anlatıyor? Sosyal olmayanı var mı, yok mu? Karşısı var mı Mirgün'ün dediği gibi, yok mu?
Tabii. Yani şöyle, aslında bu tartışmayı uluslararası arenada ilk ortaya koyan Erik Hobsbawm oluyor. Yakın dönemde kaybettiğimiz tarihçi, Marksist tarihçi. Hobsbawm eşkıyalığı bakıyor, birçok ülkenin Robin Hood gibi mitleri var. Bizde de Köroğlu vardır mesela. İşte Kürtlerde Elodino vardır, Deli Ali. Cizre'de ve Hakkari bölgesinde vardır. Ve aslında bunun, bu bütün ülkelerde bunun olmasından bir tesadüf olamayacağını, bazı eşkıyaların en azından belki iktidar sahipleri tarafından suçlu ama halkın gözünde kahraman olarak görüldüğünü, suçlunun her zaman halk düşmanı olmayabileceğini, halka faydalı olabileceğini iddia etmiştir. Barkey, Karen Barkey de buna karşı çıkmıştır. Eşkıyalar ve bürokratlar, eşkıyalar ve devlet diye çevrildi o kitap. Onda tam tersi eşkıyaların işte güç sahiplerinin elinde baskı aracına dönüştüğünü iddia etmiştir Osmanlı bağlamından. Ama aslında bu tartışma bizde Yaşar Kemal ve Kemal Tahir arasında çok daha önce yaşanıyor. Yani aslında Hobsbawm'a ilham veren kişi Yaşar Kemal, İnce Mehmet kitabı.
Şimdi Erik Hobsbawm da Marksist açıdan incelemekle birlikte eşkıyalığı bir miktar romantize etme eğiliminde anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü onun yaptığı tanım da, yani devletin suçlu olarak baktı ama köylü toplumu içinde kalan ve halk tarafından kahramanlar, şampiyonlar, intikamcılar, adalet savaşçıları desteklenmesi gereken insanlar olarak görülen köylü kanun kaçakları diyor. Evet. Ama buna bir de başka bir Marksist eleştiri getiren biri daha var, öyle değil mi?
Evet.
Ya aslında, ben aslında bir şey daha ekleyeyim çok kısa arada, siz onunla beraber anlatın. Şimdi Erik Hobsbawm'ın hani bu konunun belki klasiği kabul edeceğimiz Eşkıyalar, Bandits kitabı. Aslında kitabın ilk baskısı, ikinci baskısı ve 1999'da yapılan son baskısı farklı. Çünkü Erik Hobsbawm'da yapılan eleştirilerin üzerine işte tekrar konuyu kafasının içinde tartışıyor, bazı bölümler ekliyor, bazı bölümleri değiştiriyor, sunuş yazılarında bunlara değiniyor. Yani Türkçe'de çevirisi olan, yani bende de bulunan en son 1999'da yayınlanan versiyonu Erik Hobsbawm'ın elinden çıkmış. Onun da kendi içindeki tartışmalarıyla beraber anlatırsanız belki.
Evet, çok doğru söylediniz. Yani kendisi o eleştirilerden sonra biraz bir yumuşatıyor argümanını aslında. Ve en büyük yapılan eleştiri Erik Hobsbawm'ın kaynak olarak hep böyle halk destanlarına vesaireye dayanması ve hani bunların sadece bize miti gösterebileceği tartışması. Ve şimdi burada mesela şöyle ilginç bir şey oluyor. Karen Barkey diyor ki bu Erik Hobsbawm ilham aldığı kişi Yaşar Kemal. Bir de yanlış bir hareket şeyle Kemal Tahir'i de sayıyor. Oysa Yaşar Kemal, Kemal Tahir zıt şeyler savunuyor. Ve Türk Marksistleri diyor, Karen Barkey, Osmanlı tarihinde hiç köylü isyanı olmadığı için bu bizde niye isyan yok sorusuna cevap olarak, ya bizde de eşkıyalık var. Eşkıyalık da bir isyandır. Şeklinde cevap vermek istedikleri için bu Türk Marksistleri, eşkıyaları sanki böyle hani sosyal devrimci, bilinçsiz, ilkel devrimci gibi hayal ettiler diyerek söylüyor. Ama burada hatası tabii Kemal Tahir'i Yaşar Kemal'le yan yana koyması, ki biliyorsunuz Kemal Tahir tam tersi. Şey yapmayayım fazla ama
Yok yok, yani güzel anlatıyorsunuz. Aslında şunu da söyleyeyim. Hani siz hayli gençsiniz bana göre. İşte ben ilk gençlik çağlarımda böyle biraz edebiyat eleştirisi, soldan edebiyat eleştirisi okumaya başladığımda bu konudaki iki temel tezin kaynağı Yaşar Kemal ve Kemal Tahir'di. Bugün hala öyle. Onların da iki çıkış noktası, simgesi başka eserlerinde de var ama İnce Memedi ile Yaşar Kemal'in, Rahmet Yolları Kestisi Kemal Tahir'in. Bu iki eserde ne anlatıyor ve tezleri burada nasıl ayrışıyor'a girelim isterseniz.
Evet. Ya ben şöyle, Yaşar Kemal'e ben aslında büyüleme yapıyor diyerek düşünüyorum. Mesela buna büyülü gerçekçilik deniyormuş sanırım.
Evet, onu... özellikle Marquez'le dünya literatürüne, edebiyatına girmiş bir kavram.
Evet. Yani ve hani Yaşar Kemal bunu savunuyor. Çünkü büyü olmazsa, yani bu yani mit olmadan, büyüler olmadan hayatın yani belki de hayatı değiştirmek için gerekli şeyi de bulamayız gibi bir şey var. Mesela Pi'nin Yaşamı vardı film olarak izlediyseniz.
Romanı vardı önce, sonra filme de çekildi.
Evet, ben sadece filmini izledim. Onda mesela büyü yapıyor. Yani hayvanlar vesaire. Aslında gerçek olay çok daha basit ve acı. Ama o büyüyü anlatıyor hayvanlarla vesaireyle. Şeyse Kemal Tahir ise tam bir büyü bozucusu. O da tam tersi diyor ki işte eşkıyalar aslında insanların ne kadar zavallı olduklarını, isyan edemeyecek, kendi karakterlerini koyamayıp böyle sıradan şeytanı efsaneleştirdiklerini gösteriyor.
Şöyle de biraz daha geniş bir açıdan, yani hani sosyal kurumları, mekanizmaları da işin içine katarak söyleyebilir miyiz acaba? Yani Yaşar Kemal'in İnce Mehmet üzerinden ve sonra başka eşkıyalar üzerinden de çizdiği tabloda eşkıyalar işte hani kurulu düzene karşı, özellikle de ağa sistemine, feodaliteye karşı bireysel duruş sergileyen, çevresini örgütleyen ve bu sistemi yıkmaya dönük ve adaleti böyle sağlamaya dönük kişilerken, Kemal Tahir'in eşkıyaları aslında sistemin aleti olan, devletin ya da bizzat ağların kullanmaya devam ettiği birer aparat haline geliyor.
Kesinlikle. Kesinlikle böyle diyebiliriz. Ben şimdi burada, yani eğer mesela Yaşar Kemal'e romantizm yapıyor, romantikleştiriyor diyebiliriz. Hani bunu, hatta bunun türü var. Bandit romantizm diye, eşkıya romantizmi diye roman türü var. Biraz hani ona giriyor gibi Yaşar Kemal. Ama ben hani, benim bu çalışmada zorladığım yer, kendi çalışmamda, acaba Kemal Tahir'in gerçekçiliğinin, gerçekten çok ciddi bir tarihçi aslında Kemal Tahir. Aynı zamanda bizim hani tarihçilerimizin eksik olduğu dönemde edebiyatçılar bu işi, aynı zamanda bir sosyolog yani. Ve şimdi bunun bir ötesine geçebilir miyiz? Yani Kemal Tahir'in argümanının bir ötesine geçebilir miyiz? Benim düşündüğüm ve burada ben mitin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hani biz miti şey diye düşünüyoruz, yani mit var, bir de gerçek var. Bir ayırıyoruz. Biz hani mitlerin arkasındaki gerçeği görmek istiyoruz. Ama bu mitin de bir anlamı var. Mitlerin de bir anlamı var diye ben düşünüyorum. Yani bir, hatta bir mücadele aracına dönüşüyor mitler. Böyle bir anlamı da var bence.
Yani zaten aslında demin söylediniz ya, mitle gerçekliği ayrıştırmak gerçekten zor. Çünkü gerçeklik miti yaratıyor. Mit gerçekliğe şekil değiştirtiyor belki. Çünkü gerçeklik dediğimiz şey de onu algılama halimiz.
Yani Hobsbawm bile bu tuzağa düştüyse yani hani gayet nesnel bir bakış açısıyla bunu değerlendirmeye, Marksist literatürden değerlendirmeye çalışırken hakikaten bu kopuşu sağlamak çok kolay olmasa gerek.
Evet, kesinlikle. Yani mesela şeyde yani bir bu ilginç yanı mit meselesi. Mesela neden insanlar, Walter Benjamin soruyor, neden insanlar suçlulara, özellikle büyük suçlulara hayranlık duyuyor? Veya neden böyle bir kahramanlaştırıyoruz suçluları örneğin? Yani bu aslında bir, acaba içimizde böyle bir anarşik bir duygu mu bu?
Buna sizin cevabınız ne?
Ya ben işte orada aslında bu mitin bir, mesela Romalı'nın biliyorsunuz şey miti vardır. Roma'nın kurucu miti. Romus ve Romulus. İşte kardeşler, işte kurtlar, bir dişi kurt besler bunları. Çünkü amcası onları öldürecektir. Bunları ırmağa atarlar. Sonra Romus, Romulus yaşarlar Kurt'un beslediği. Sonra Roma'yı nereye kuracakları üzerinden tartışırlar ve biri birini öldürür ve kardeş kardeşi öldürür ve Roma'yı kurar. Şimdi Roma'nın kuruluş miti mesela böyle bir mit. Şimdi hikaye olarak bize sadece bir hikaye gibi gelse de aslında Romalılar için ne demek bu? Biz kurtların beslediği ve kardeşimizi öldürecek kadar hırslı, biraz böyle vahşi bir halkız. Acımasız bir halkız. Yani kurucu mitleri böyle. Şimdi dolayısıyla mitlerin aslında dünyaya doğrudan dokunan, sizin dediğiniz gibi gerçekliği dönüştüren bir anlamı var. Mesela bir eşkıyayı mitleştirerek aslında ne yapıyor? Devlete karşı kendi kafasında bir isyan, protesto simgesi yaratıyor. Ve o simgeyi belki hiç olmadığı kadar büyütüyor. Örneğin Kocero aslında bir kaçakçıdır. Ama çok büyütülmüştür yani Kocero halkın gözünde. Hiçbir şekilde yakalanamıyor. İşte şu kadar hızlı, bu kadar şey diye. Ve aslında bir yandan bu devlete karşı protesto simgesine dönüşüyor.
Sizin kitabın giriş yazısında, Hamit Bozarslan'ın kaleme aldığı giriş yazısında da birçok eşkıyalık araştırması trajik eşkıya mitinin gerçekliğini ampirik olarak yalanladı diyor. Yani gerçekten hikayeleri yerinde, coğrafyasında soruşturmaya başladığınız zaman karşınıza miti söken, bozan başka gerçekler çıkıyor ki devamında bu yazının, bu satırların Behice Bora'nın toplumsal yapı araştırmaları çalışmasında Batı Anadolu'da köylülerle eşkıyalar arasında yaşanmış bir savaşın izlerini sürdüğünü anlatıyor ki Batı Anadolu'da eşkıyalık açısından çok münbit, çok verimli bir arazi. Orada da işte çok fazla Egeli Efe'nin hikayesini eşkıyalar olarak biliyoruz. Yani toplumun ya da köylülerin arasında bir hikayenin izini sürdüğünüz zaman evet bir mit var ama bir yandan da alttan alta en azından yani orada onların uyguladığı işte zulüm, ne bileyim gasp etme, adam kaçırma falan gibi şeylerle de burun buruna geliyorsunuz.
Tabii. Ya mesela aslında bizim bu eşkıyalık konusunda Türkiye gerçekten çok merkezi bir konumda dünyada. Yani bu Kemal Tahir, Yaşar Kemal tartışmasından önce bile 1930'da Hikmet Kıvılcımlı eşkıyalığı anarşizm olarak görüyor. Köylülüğün anarşizmi olarak görüyor. Behice Burhan da sizin dediğiniz gibi tam tersi sosyolojik araştırmalarında bir bakıyor ki köylerin etrafında hendekler var. Köylüler eşkıyalara karşı işte kolektif bir savunma yapmışlar. Bunları tespit ediyor köylerde. Yani onun için köylere saldıran aslında bir kurt. Kurt sürüsü gibi düşünebiliriz. Yani aslında temelde kökenine gittiğimiz zaman belki de burada aslında daha böyle anlamlı bir tartışmaya doğru gidilebilir. O da şudur. Yani eşkıya kelimesinin kökenine bakarsak. Köken olarak ne anlama geliyor eşkıya? Yani bu köken tartışması böyle kafamızı açabilir. Mesela erken eşkıya aslında şeye çok benziyor. Devlete çok benziyor. Ya devlet demeyeyim de iktidar sahibine çok benziyor. Eşkıya silahlı var, zorla talan yapıyor. İktidar sahibi de gönüllü olarak vergi alıyor. Peki iktidar sahibi neye göre alıyor? Ben seni eşkıya karşı koruyacağım diyerek vergi alıyor. Mesela bugün işte Amerika'nın War on Terror gibi veya işte Roma döneminde de korsanlara karşı savaş varmış. İşte onun gibi. Yani eşkıya orada hep var oldukça ona karşı bir denge kurulması gerekiyor. Ama peki bu eşkıyanın kökenine baktığımız zaman ne çıkıyor? Şimdi eşkıya aslında biliyorsunuz hani cezanın soy kütüğünü Friedrich Nietzsche cezanın soy kütüğünü yaptığı zaman dişe diş göze göz vardır biliyorsunuz kıssas. Yani her şeyin bir karşılığı vardır. Suç borçlanmak demektir. Bir kişi öldürdüğünüz zaman bir can borcunuz olur gibi. Ama bir ceza daha var. O gözlerden kaçıyor. Sürgün cezası. Sürülüyorlar. Siz topluma verdiğiniz sözü tutmadığınız için artık o toplumdan sayılmıyorsunuz ve sürülüyorsunuz. İşte bu sürgün edilenler aslında eşkıyaların kökeni bu sürgün edilen insanlardır. Yani bu insanlar mesela değişik kelimeler var. Almanca'da, Cermen hukukunda Vogelfrei, özgür kuş. Yani özgür kuş çünkü herkes onu öldürebilir artık. Veya kurt adam. Kurt adam kavramı aslında bu sürülen kişilere deniyor. Vargus. Vargus bu Cermen hukukunda var. Ve Fransız hukukunda da Luc Garou diye var. Kurt adam. Yani ne kurt ne adam. Kurt adam. Yani yarı insan yarı hayvan. Eşikte. Eşkıya da böyle. eşkıyanın kökeni aslında bu sürülen kişi. Bedbaht demek kötü talihli. Niye sürülmüş? Yani doğada yaşıyor ama hayvan da değil, insan da değil, öldürebilirsin.
Böyle onun da her an seni öldürmesini bekleyebilirsin.
Evet.
Böyle bir şey. Onu öldürmekte kimsenin kolay kolay harcı değildir. Ya başka bir eşkıya öldürür ya devlet öldürür. Yani sıradan bir köylü eşkıyayı kolay kolay öldüremez. Ama eşkıyanın da çoğunun kökeni sıradan köylü gibi. Hayli karmaşık bir şey. Şimdi burada şöyle farklı tezlerden bahsettik. Ya yani eşkıya köylüyü koruyan mıdır? Aslında köylüye zulmeden midir? Devletin kullandığı mıdır? Devlete karşı isyan eden midir? Pek çok bu konuda yazan, çizen insan, düşünür, sosyal bilimci bu tezlerden birine daha sıkı sarılmış. Ama şöyle bugünün imkanları da daha geniş baktığımızda belki genelleme yapmakta zorlanıyor olabiliriz. Yani farklı eşkıyalar, onların devletle farklı ilişkisi, köylüyle farklı ilişkisi gibi bir tablo çizersek buradan bir yere bağlayacağım. Hobsbawm'ın klasik ayrımı var. Siz de kitabınızda yer veriyorsunuz. Üç tip eşkıyadan bahsediyor. Onları bir ayrı ayrı tanımlasak yani soylu soyguncu diyor, dehşet saçan intikamcı diyor, haydut diyor. Soylu soyguncu kim?
Evet. Soylu soyguncu aslında Robin Hood. Yani Robin Hood yani aslında evet soyguncu ama fakirlere, yoksullara, köylülere dokunmuyor. Onun yerine zenginden alıyor. Bunu aslında ben mesela Kocero'yu da bir soylu soyguncu olarak görüyorum. Kocero da aslında kendi halkına bir zarar vermiyor. Ve bugün ben hani doğuda bu çözüm süreci döneminde araştırmamı yapmıştım. Orada hala Kocero'yu çok seviyorlar. Çok saygı duyuluyor. İşte tabii deniyor işte kimsenin karısına, kızına yan gözle bakmazmış. Vesaire gibi anlatılıyor. Namuslu biriymiş, mert biriymiş diye anlatılıyor. Ve asıl yaptığı kaçakçılık. Dolayısıyla o kaçakçılık üzerinden aslında kendi köyünü, kendi çevresini beslemesi de söz konusu. Afyon kaçakçılığı yapıyor. Kaçakçı şeyleri soyuyor Kocero. Böyle bir hani soylu soyguncu figürü var. Hobsbawm bunun var olduğunu iddia ediyor. Böyle bir figürün. Ben de hani Kocero'yu buna benzetiyorum aslında. Türkiye'de.
Tabii Kocero deyince bilmeyenler olabilir. Sizin kitabınızda değindiğiniz, özellikle zoom yaptığınız birkaç isim var. 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin belki bir noktasına kadar gitmiş ama 50'lerde, 60'larda özellikle o dönemin medyasının yansıtmasıyla çok popüler olmuş. Hamido, Kocero, Hekimo evet. gibi ki ona da geleceğim. Hekimo ile bizzat tanışıp konuşuyorsunuz.
Evet.
Ama deminki bağlama geri dönelim. Dehşet saçan intikamcı kim?
Evet, dehşet saçan intikamcı da aslında zayıfın da güçlü olabileceğini gösteren. Yani aslında bu halktan gelen bir figürün büyük bir terör estirmesi, korkutması. Ama bu terörü yine halka yönelik değil de işte güçlülere yönelik. Veya oradaki işte bir egemen dışarıdan gelen bir güç olabilir ona yönelik. Bunu saçması yani terör estirmesi ama bu terörünün halka gelmediği için aslında zayıfın intikamcısı gibi bir figür. Bunu da aslında şeye de bağlı. Üçüncü karakter Haydut. Yani bu Balkan eşkıyası. Osmanlı'ya karşı savaşmış Balkan eşkıyaları. Yani mesela Yunan şeyinde tarih yazımında klepti, hırsız. Ama aslında onlar için klepti ulusal kahramandır. Neden? Çünkü Osmanlı'ya karşı ilk mücadele, ilk işte özgürlük mücadelesini bu eşkıyalar, hırsızlar yapıyor. İşte Bulgarlarda da var bu vesaire. Ama aslında bunlar belki kendi şeylerini düşünüyorlar. Güçlerini vesairelerini düşünüyorlar ama bir süre sonra bu eşkıyalık hareketiyle bu milliyetçilik hareketleri arasında bir ittifak da olmaya başlıyor. Dolayısıyla bunlar bu eşkıyalar kahramanlaştırılıyor.
Yani belki şöyle bir süreç mi oluyor? Bunlar hırsız dediniz ya sonuçta Osmanlı'ya karşı bir milliyetçilik mücadelesi vermiyor da Osmanlı'nın zaptiyesine karşı bir yakalanmama mücadelesi veriyor ama karşısındaki insanlar Osmanlı'nın temsilcileri olduğu için ona milli bir anlam yükleniyor kendi bölgelerinde ve belki zaman içinde yani kendisi de şu zaptiyeden kaçayım da yola çıkmışken eşkıya da değişiyor toplumdan aldığı tepki ile diye kesinlikle, düşünebilir miyiz?
Kesinlikle düşünebiliriz. Mesela bizde de reji şirketine karşı
eski evet. tekel yani evet. tütün iradesi.
Tütün tekeline karşı kaçakçılık. Aslında o dönem halk tarafından son derece meşru görünüyor. Ve hani bir vatan sever bir hareket gibi bile değerlendirilebilir. Peşlerinde ama rejimin kolcuları var. Onlar da eski eşkıyalar. Bu kaçakçıları, tütün kaçakçılarını öldürmeye çalışıyorlar ya da yakalamaya çalışıyorlar. Yani aslında orada yani şunu söylemek lazım. Yani suçun doğrudan kendisi bireysel olarak adi olabilir ama genel olarak toplumsal anlamda siyasi bir anlamı olabilir suçun. Yani suç siyasi anlama dönüşebilir. Suçu genel anlamda siyasi bile olmasa siyasileştirilebilir. Ve siyasi bir araca çevrilebilir.
Ki yani bizim de herhalde özellikle Cumhuriyet döneminde Doğu'da, Güneydoğu'da Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde işte demin anlattığım bir dönem çok popüler olmuş eşkıya figürlerinin öyle bir özelliği var.
Evet, kesinlikle.
Peki bir şey daha sorayım size. Durmadan Mürgün'ün ağzından lafı kapıyorum burada ama hani eşkıya denince gözümüzün önüne eşkıya nerede olur? Dağda olur gibi bir şey geliyor mesela. Çok düzlüklü yerlerde eşkıya olmaz mı? Yani tabii dağın şöyle simgesel bir anlamı var. Eşkıyanın kanundan kaçıyor, saklanması lazım. Hani Gevre'nin deyişinde olduğu gibi seni saklar vermez hele o dağlara gel dağlara da ama hani siz de Konya doğumlusunuz. Mesela Konya'nın fiziksel şartları eşkıyalı elverişli değil mi? Çok ovalık olduğu için filan. Böyle düşünebilir miyiz?
Yani Konya'da da aslında eşkıyalar varmış. Bunun ben hatta bir belediyeden fotoğraflar paylaştım ya yazar arkadaşım. Orada Konya'da geçiyor. Mesela bir Avrupalı seyyah Konya'da gezerken eşkıyaların saldırısına uğruyorlar. O da onun resmini çizmiş mesela. Tabii 16. yüzyılda bu ama yani birincisi aslında şöyle İngilizce outlaw vardır. Outlaw. Aslında ne demek? Yasa dışı. Biz hani kanun kaçağı diyoruz. Aslında onun gerçekçesi kanun dışı. Dışında kalmış. Kanunun dışında. Kanunun dışına çıkmak için de dağ, yani kanunun erişemeyeceği, yasanın erişemeyeceği yer onun toprağı haline geliyor. Yani iktidarın inceldiği, havanın incelmesi gibi dağlara çıkıp yükseklere çıkınca da hava incelir. İktidar da inceliyor. Ve öyle daha inceldiği yerlerde daha çok yer alabiliyorlar tabii ki.
Evet, hiç böyle düşünmemiştim. Evet. Yani.
Güzel bir benzetme oldu evet. Havanın incelmesiyle kanunun incelmesi.
Ben bir noktaya daha geleceğim. Burada da Hobsbawm'dan bir alıntı yapayım gene. Yani kitabının son elinden geçmiş olan baskısına yaptığı eklerden birinci ekteydi galiba. Diyor ki eşkıyalık dünyasında kadının rolü aşıktır. Yani eşkıyanın aşık olduğu insan, eşkıyanın kadını ve işte bir takım çok ender rastlanmış örnekler veriyor. İşte eşkıyalarla beraber gezen yani çetenin içinde yer alan kadınlar işte Peru'da diyor galiba, Brezilya'da var. Dünyada bir iki tane eşkıyaya dönüşmüş çok tekil örnekten bahsediyor. Bizim edebiyatımızda kadın eşkıya var. Yalnız Efe, Ömer Seyfettin'in eserinde Kezban var. Eşkıyaya dönüşen kadın. Reel hayatta, gerçek hayatta, dünyada olsun, Türkiye'de olsun var mı kadın eşkıya?
Yani en azından benim baktığım Kürt coğrafyasında kadın eşkıya ben bu yoktu. Kadınlar dediğim gibi asıl bu eşkıyalığın çıkış nedenlerinden olan namus cinayeti. Bu namus cinayeti sadece işte namus cinayeti deyince yanlış anlaşılıyor. İşte kadın öldürülüyor gibi anlaşılabiliyor. Ama burada Koçero mesela karısına bakan yan gözle baktığını dedikodusu yayılan muhtarın oğlunu öldürüp dağa çıkıyor Koçero. Hem de karısını da çocuğunu alarak onları Suriye'ye yerleştiriyor. İşte Hekimo yine bir kan davası ama kadının bir kadına olan aşkından çıkıyor ama o çatışmada aşık olduğu kadını kendisi vuruyor ve topal kalıyor kadın bundan sonra.
Ha ölmüyor.
Ölmüyor ama topal kalıyor. Yani böyle kadınların daha böyle hani özellikle namus cinayeti, kan davası, bu eşkıyalığın çıkış nedenleri doğudaki nedenlerinden bunlarda söz konusu olduğunu görüyoruz. Yoksa kadın figürü eşkıyalıkta daha arkada.
Şimdi eşkıyalığın hangi zeminde taban buldu ya da nerede zemin bulduğuna dair de iki farklı yaklaşım var. Bunları da burada seslendirmeden, konuşmadan geçmeyelim istiyorum. Bir tanesi yine Kemal Tahir'in Rahmet Yolları Kesti romanından. Kemal Tahir'in orada kahramanlarından birine söylettiği bir söz. Eşkıya olmak isteyen baş kahramana karşı çıkan bir bilge kişinin söylediği söz. Eşkıyalık devri hükümetin hasta olduğu sıradır. Aslında hükümet kısmı bir vakit ölmez, arada hastalanır. İnsan gibi canım. Hükümeti sıtma tuttuğu zaman eşkıya baş kaldırır diyor. Yani otorite gevşediği zaman eşkıyalar ortaya çıkar diyor. Bir tanesi de yine bu romanın girişine Kemal Tahir'in André Malraux'dan aldığı A History of England kitabından aldığı bir alıntı. Bu da başka bir şeye, başka bir zemine işaret ediyor eşkıyalığın tutunması için. Ahlak düzeni sağlam olmayan ve soyguncularıyla başa çıkamayan bir toplum, ruhunda arta kalmış barbarlık duygusunun da baskısıyla soyguncularına karşı hayranlık duyar. Şimdi bir tanesi devleti, bir tanesi de toplumu bunun sorumlusu olarak gören iki farklı yaklaşım. Ama gerçek herhalde bunun ikisinin birleştiği yerde olsa gerek diye düşünüyorum ben. Yani hem toplumun ruhunda bunu besleyen bir şey olacak ama bir yandan da bunu harekete geçirmeye izin verecek bir otoriter gevşeklik olması gerekiyor ki bu filizlensin ya da hayat bulsun.
Kesinlikle. Şimdi Kemal Tahir gerçekten hani bir tarihçi, hatta sosyolog şeyi var. Gerçekten dediğiniz iki alıntı da çok güzeldi. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Hükümetin zayıfladığı, devletin zayıfladığı zaman yükselir diyor. Gerçekten de Kurtuluş Savaşı dönemi, yani Birinci Dünya Savaşı'nın aslında Kurtuluş Savaşı değil de Birinci Dünya Savaşı'nın son döneminde bizde asker kaçaklığı inanılmaz artıyor. Ve şöyle bir rakam hatta söyleyebiliriz. Mesela Almanya'da, İngiltere'de %1'lerdeyken asker kaçaklığı, Osmanlı'da %7'lerde, hatta daha fazla olması lazım. Yani tam rakamı hatırlamıyorum ama sayı olarak söyleyeyim, 500 bin asker kaçağı oluyor.
Bu tabii savaşların çok yoğun olduğu, tabii, askerliğin yıllar sürdüğü bir dönemden, evet, bahsediyoruz.
Evet, bir de yani yenilgiler de geliyor. Savaş bitmiyor. Sefalet var. Evet, bu da tabii asker kaçaklığının artmasına gerekiyor ki bizde hani şey, asker mitleri de vardır. Hani her Türkler asker millettir işte. Ya da İslam'da şehadet, gazilik rütbeleri olmasına rağmen hani Birinci Dünya Savaşı'nda en fazla asker kaçaklığı yaşanan ülke Osmanlı. Ve şimdi bu asker kaçakları da eşkıya oluyor çoğu. Çünkü silahlarla kaçıyorlar ve çeteler oluşturuyorlar. Bu çeteleri tabii daha kendi etnik gruplar bir araya geliyor vesaire gibi oluşturuyorlar ama sonuçta bir sürü çete oluşuyor. Ve aslında Kurtuluş Savaşı'nda biz hep şey yapıyoruz hani sanki Kurtuluş Savaşı aslen işte İngilizler vesaireler yedi düvelle karşı ama aslında asker kaçaklarına ve eşkıyalara karşı da verildi. Ve istiklal mahkemelerinin ilk dönemi tamamen asker kaçaklarını ve eşkıyaları idam etmiştir. Tabii burada çok sert de şöyle, o dönemde şöyle bir yasa da çıkarılıyor. Eşkıyayı öldürmek suç olmaktan çıkarılıyor. Ve bu aslında en başta bahsettiğim o köken meselesine gidiyor. Yani toplum zayıfladığı zaman, çok zayıfladığı zaman suçlusuna artık nasıl bir muamele yapıyor? Erken toplulukların yaptığı gibi. Yani bir hain, vatan haini. Hıyaneti vataniye kanunu çıkarılıyor. Sırf bu eşkıyalar, asker kaçakları için. Ve idam ediliyorlar. Ve artık onları isteyen öldürebiliyor. Ama bir yandan da asker lazım. Bunları vazgeçirmek lazım. Onun için de hapishanedeki suçlular cepheye götürülme şartıyla suçları ertelenmiyor. Veya teslim olanlar cepheye gönderiliyor. Eşkıyalar da cephede faydalanıyor. Zaten Kuvayi Milliye dediğimiz şeyin şey aslında eşkıya, yani bize zeybeklerin övülmesi, bu kadar methedilmesini de o kurtuluş mücadelesine yaptıkları katkıdan ötürüdür. Yani gerçekten de hani belki Yunan ordusunu yenemedi ama durdurdu, zayıflattı. Ayrıca eşkıyalara karşı isyanların bastırılmasında çok sert şekilde ama çok kıyıcı bir şekilde bastırılmasında Çerkezeten başta olmak üzere çok büyük roller oynadılar. Bu anlamda kesinlikle doğru. Yani şey zayıfladığı zaman, toplum zayıfladığı zaman, devlet zayıfladığı zaman eşkıyalık çıkıyor ve buna karşı da devlet ilkel yöntemlere başvurmaya başlıyor. İşte Eşkıyayı öldürmek suç olmaktan çıkarılıyor. Aflar çıkarılıyor. Eşkıya geri kazanılmaya, o şeye katılmaya çalışılıyor. Ahlaki olaraksa bu şey tartışması, Kemal Tahir'in şeyi eleştirmesi, sıradan insanı eleştirmesi de orijinal. Ama işte benim burada şöyle bir şeyim var. Biz şimdi bilim bize, bilimin şöyle bir özelliği var. Bilim büyüyü bozuyor. Bilimin en iyi becerdiği şey büyü bozma. Ama büyüyü bozduktan sonra ne o veriyor bize? Yerine bir şey verebiliyor mu? Mesela işte hani örtüyü kaldırıp hakikati görmek istiyoruz. Peki örtüyü kaldırdığımız zaman ne bulmak, ne bulacağımızı umuyoruz? Yani bir kaldırıyoruz örtüyü, son derece hayal kırıklığı, keşke kaldırmasaydım yani, bu muymuş? gibi bir şey çıkıyor. Yani örtünün orada olmasının bir anlamı var gibi oluyor.
Peki siz bunu bireysel olarak yaşadınız mı? Hani o söylediğiniz işte alan araştırmasına, bu doktora tezinize, sonra kitaba dönüşecek ama Eşkıyalık Çağı Kapandı isimli kitabınıza dönüşecek çalışmayı yaparken çözüm süreci döneminde doğuda alan araştırması denebilecek şekilde çalışıyorsunuz. Hatta kitabınızda zoom yaptığınızı söylediğim 3 eski eşkıyadan birine Hekimoğlu Hikmetler'ine ulaşıyorsunuz. Onunla sohbet ediyorsunuz. Ailesinden çok yardım görüyorsunuz. Siz de biraz örtüyü kaldırmış, hatta belki bugünün Türkiye'sinde örtüyü en çok kaldırmış olanlardan birisiniz. Kaldırdığınızda ne yaşadınız? Duygusal boyutunu soruyorum. Biraz bilimin dışına çıktık ama.
Evet. Ya ben Hekimoğlu'yu işte Hikmet abi çok saygı duyduğum birisi. Gerçekten yiğit, mert bir insan. Yani bu bir gerçek. Konuşurken de sesi gürleyerek çıkan benim hayran olduğum bir kişi. Ama tabii ki o örtüyü kaldırmaya başlayınca, hikayeler anlatılınca tabii çok acılar var orada. Yanlışlar var. Yapılan yanlışlar var. Hatalar var. Pişmanlıklar var. O şeye gittiğimiz zaman. Ve hani tabii ki örtüyü kaldırınca şey oluyor yani.
Altından daha... insan çıkıyor yani.
Evet. İnsan çıkıyor kesinlikle.
Peki o dönemde ne oluyor? Dönemsel olarak sorayım size. Yani işte o demin de konuştuk, 1950'lerde, 60'larda doğuda, güneydoğuda, hemen hepsi Kürt herhalde sanırım, bir takım eşkıyaların hem eylemleri belli ölçüde artıyor, hem de medyadaki görünürlükleri, hatta işte medya bugünkü gibi olmadığı için belki biraz malzeme de sıkıntılı. En acar muhabirler bölgeye gönderiliyor, yazı dizileri yapılıyor. Türkiye yaklaşık 20 yıl boyunca bu eşkıya hikayeleriyle yaşıyor. İşte bu Hekimo sanırım 104 yaşında ölmüş. Daha da fazla vakit, temiz dağ havası Hamido uzun yaşatıyor herhalde yani. Hamido 104 yaşında ölüyor. Ömrü uzun olsun. Hekimo galiba hala hayatta. Koçero öldürülüyor.
Hamido'nun en büyük rakibi Özbay yeni öldü. O da yeni öldü.
Yok, gerçekten demek dağ havasının faydası var ama başka
ama eğer vurularak ölmezse.
Evet. Bir yaşı geçersen yaşıyorsun. Ne oluyor Türkiye'de 50'lerde 60'larda bu kadar çok eşkıyaları konuşuyoruz?
Yani şimdi şöyle, 50'lerde aslında Demokrat Parti biliyorsunuz iktidara geliyor ve Amerika'dan işte NATO'ya girme vesaire süreciyle birlikte Amerika'dan bir yardım alıyor. Ama bu yardımı dağıtırken çok partili rejim siyasal patronajı getiriyor. Hamilik sistemi, işte oy karşılığı devletin imkanları sunuluyor. Tabii bunu CHP de bir süre sonra Demokrat Parti takip edip yapmaya çalışıyor. Çünkü oy alabilmek için. Ama bunu doğuda özellikle yaptığınız kişiler aşiret liderleri vesaire olduğu için bu aşiret liderleri bunu devletin imkanlarını kullanarak aslında büyük toprak sahibi olmaya başlıyorlar. Ve bu özellikle orada küçük toprak sahiplerinin topraklarına el koyuyor. Bazı yerlerde jandarma zoruyla koyuluyor. Ve bu insanlar topraksız kalıyor. Yani inanılmaz bir kitlesel topraksızlaşma süreci var bu 50'lerde. Ve tabii topraksız köylünün yapacağı birkaç seçenek var. Ya ırgat olacak. O kendi toprağında işçi olacak. Ağanın toprağında. Yeni büyük toprak ağasının. Ya büyük şehirlere göç edecek. İstanbul taşı toprağı altındır diyerek. Ameli olacak buraya gelip. İşte inşaatta çalışacak. Hamal olacak. Ya mevsimlik işçi olacak. İşte Çukurova'ya vesaire Karadeniz'e gidecek. Ki yapılıyor hala da. Ya da eşkıya olacak. Çünkü otoyollar döşeniyor ve arabalar, otobüsler vesaireler gelmeye başlıyor. Bu aslında eşkıyalık için yani çok uygun ortamı sağlıyor. Ve asker kaçakları, işte namus cinayeti işleyen kişi, işte kan davasından bir kişiyi öldüren kişi hemen dağa çıkıyor ve eşkıya alıyor. Ve böyle bir dağa çıkma şeyi başlıyor. Yani Kürtlerin aslında dağa çıkması bu 50'lerde 60'larda apolitik bir şekilde var. Ama bunu bunu devlet politik, acaba bu politik mi? Acaba bunlar isyan mı ediyor? Diyerek şüpheleniyor.
Şüphelendiği zaman da zaten kendi kendine politize etmiş oluyor, etmeye başlamış oluyor. Önlem adına yaptığı şeylerle muhtemelen bir yandan.
Evet.
Peki o zaman son soruya gelelim mi?
Evet, bu son sorunun cevabı da uzun ve zevkli olsa gerek. Çünkü epey kaynak var. Ne seyredelim, ne okuyalım, ne dinleyelim bu eşkıyalık konusuna biraz daha nüfuz etmek için.
Yani sizin ben şeyi dinledim, Japon edebiyatı ile ilgili olan programınızı dinledim. Çok güzeldi. Oradan ona bir referansla başlayayım. Akira Kurosawa'nın Seven Samurai, 7 Samurai. Gerçekten Hobsbawm'un da doğrudan referans verdiği muhteşem filmidir. Ben Kurosawa hayranı bir insan olarak da özellikle izlemeyen varsa kesinlikle öneriyorum. 7 Samurai, işte Ronin'lerin köyleri korumak için, işte eşkıyaya karşı korumak için 7 tane Ronin'i, yani işsiz samurayı kiralaması hikayesi. Çok aslında meseleyi çok böyle ilkel halini anlatan bir film. Bunun yanında tabii Yılmaz Güney'in Ağıt filmi. Akira Kurosawa'dan ben çok şey görüyorum, etki görüyorum Yılmaz Güney'de. Bizde de samurayların yerine daha çok eşkıya figürü, kahraman eşkıya figürü. Ama yalnızlaşmış, işte köylünün jandarmaya ispiyonladığı bir figür olarak. Ağıt filmini kesinlikle öneririm. Yol filmi, yine Yılmaz Güney'in işte bu eşkıyalıkla Kürt meselesi arasında ilişki kuran. Çok gerçekten inanılmaz bir film. Onu da öneririm. Tabii yine Atıf Yılmaz Salakos'u eşkıya mitiyle dalga geçen Kemal Sunal'ın filmi. Eşkıya mitini alaya alıyor aslında. Kemal Tahir tarzı. Yine Orhan Aksoy'un İsyan var. O daha böyle miti sahiplenen bir film. Yeni dönemden tabii ki Eşkıya filmini konuşmaya bile gerek yok. Çok ünlü ve hani ben çok beğeniyorum Yavuz Turgul'un Eşkıya'sını. Ama sinemada gerçekten çok bu anlamda zengin. Kitaplardan da Hobsbawm, Barkey söyledik. Onun dışında bizden Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Hikmet Kıvılcımlı, Behice Boran, İsmail Beşikçi, tüm bunları, Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf, tüm bunlarda eşkıyalık üzerine bir tez bulabilirsiniz. Önemli tezler bulabilirsiniz. Tabii Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Koçero, Bir Vatan Şiiri. Bunu da öneririm. Felsefi olarak da son olarak Bakunin, Marksizm, Karl Marx eşkıyalar ve suçluları lümpen proletarya diye küçümsemiştir. Ve demiştir ki ya bunlar ancak karşı devrimci olur. Demiştir. Aslında Marksizm pek beğenmiyor. Ama anarşistler bunlar, bu suçlular ilkel anarşist diyerek görüyorlar. Ve Bakunin'in o anlamda çok önemli bir makalesi var. Revolution, Terörizm, Banditry diye bir önemli makalesi var. Ben de hani bu eşkıyadan teröriste gibi bir şey tartıştığım için hani o anlamda da bakılabilecek bir şey. Onun dışında Nietzsche'nin Ahlakın Soykütüğü'nün özellikle ikinci makalesini öneririm. Friedrich Nietzsche. Yine Gezgin ve Gölgesi'ne de eşkıyalık meselesine giriyor. Bunu ilerleten de Giorgio Agamben. Homo Saker'de bu bahsettiğim eşkıyanın, bu ne insan ne hayvan, tam böyle yasanın inceldiği yerlerde yaşaması ve bu anlamda bize çok şey kafamızı açabilecek şeyler sunduğunu anlatır. Onu da öneririm. Yani şimdilik bu kadar ama kitaptan da bakabilirsiniz. Yani.
Tabii yani sizin Ama Eşkıyalık Çağı isimli kitabınız, iletişim yayınlarından çıkan, sonunda çok zengin bir kaynakça var. Bu saydıklarınızı içeren ama çok daha fazlasını okurlara sunan. Biz de o kitabı tavsiye edelim, onu alsınlar. Onun kaynakçasından da daha nasıl ileri gidebileceklerini görsünler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu çok zevkli konuda çok güzel bir sohbet ettik sizinle.
Çok sağ olun Ahmet Özcan.
Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde hem çok güzel programınıza katılmış oldum, hem de kitabı tanıtmış oldun. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Görüşmek üzere.